Ayrım 3. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi. Yardımcı doçent doktor Pınar Şafak. Sayfa 27. Edwards sendromu, trisomi 18. Kromozom anomalisidir. Bu sendromda görülen tıbbi sorunlar, düşük doğum ağırlığı, kas ve yağ dokusu gelişiminin eksik kalması, hipertoni, zihinsel yetersizlik, gelişim geriliği, doğuştan kalp anomalileri, böbrek anomalileri, parmaklarda deformasyonlar, yarık dudak ve damak, cilt ve saç renginde açılma, glokom, klobomdur. Edwards sendromlu çoğu çocuk ilk yıllarında ölür. Kedi gözü sendromu, trisomi 22. Bu yetersizlikte genellikle bilişsel yetersizlik, gelişim geriliği ve diğer fiziksel anomaliler görülür. Trisomi 22'li bireylerde vücudun her iki tarafı eşit olarak gelişmez, hemidistrofi. Örneğin bir bacak diğerine göre belirgin şekilde kısadır. Buna ek olarak işitme kaybı bir kulakta görülür, tek taraflı işitme kaybı. Bunun yanı sıra kalp rahatsızlıkları, el ve tırnaklarda bozukluk, göz kapağında sarkıklık, cinsel organda bozukluk, kafa ve yüzde deformasyonlar, birbirinden uzak gözler, fazladan el ve ayak parmak, böbrek problemleri görülebilir. Batten-Vogt-Mayo hastalığı. Bu hastalıkta görülen tıbbi sorunlar, gözün ağ tabakasında meydana gelen hasar, merkezi görme kaybı, gözde kuruluk, optik atrofi, felç ve nöbetleri içerir. Hastalık 5 ile 10 yaş arasında ortaya çıkar ve 16. kromozomun üzerindeki bir genin mutasyon sonucu sinir sisteminde ortaya çıkan doğuştan bir hastalıktır. Çocuk 6. ay ile 2 yaş arasında normal bir gelişme gösterir ama daha sonra sahip olduğu becerilerini kaybetmeye başlar. Bunu nöbetler, bilişsel güçlükler ve görme yetersizliği izler. Bu hastalığa sahip kişiler tipik olarak 20 yaşından önce ölür. Loewe, okulo-serebrorenal sendromu. Loewe sendromu, LS, konjenital, doğuştan katarakt, glokom, nistagmus gibi oküler defeklerin hipotoni, mental retardasyon, arefleksi gibi sinir sistemi bozukluklarının görüldüğü daha çok beyaz ve sarı ırkta rastlanan X'e bağlı resesif bir hastalıktır. Marfan sendromu. Marfan sendromu dominant geçişli bir hastalık olup 15. kromozomun üzerinde bulunan genin mutasyonu sonucu oluşmaktadır. Uzun boy, uzun kol kemikleri, oynak eklemler, skolyoz kifoz, göğüs deformasyonları, kalp rahatsızlıkları, aort dilatasyonu, mitral kapak prolapsusu, şaşılık, ciddi kırılma kusurları, katarakt, glokom, klobom, retina bozuklukları, çoklu göz bebeği gibi birçok rahatsızlık görülebilir. Norris hastalığı. Kalıtsal bir hastalıktır. İşitme yetersizliği, görme yetersizliği, retinal bozukluğa bağlı ve zihinsel yetersizlik, katarakt, iris atrofisi, irisin kuruması gibi problemler gözlenir. Stevens-Johansson sendromu. İmin, bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle görülür. Kornea yaralanmasına ve görme kaybına yol açabilir. Akciğer, böbrek, bağırsak ve kalp rahatsızlıkları görülebilir. Birçok formu ölümle sonuçlanabilir. Stargardt-Behr hastalığı, skotoma, merkezi alan kaybı ve nistagmus görülür. Genellikle 6 ile 20 yaş arasında görülür. Görüldüğü gibi birbirinden çok fazla nedenle karşılaşmak mümkündür. Hatta bazen bugüne kadar adını duymadığınız farklı sendromlar ya da rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Günümüzde bu hastalıklarla ilgili bilgi edinmek isterseniz, İnternet en kısa yoldan size yardımcı olacaktır. Eğer bu imkan yoksa tanıyı koyan doktordan bilgi almak mümkündür. Bu nedenle bu kitapta sadece bazı örneklerine değinilmiştir. Bu örnekler bize bir çocukta birden fazla yetersizlik olabileceği gibi birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini göstermektedir. Bu sağlık sorunlarının verilen eğitime etkisi dikkate alınmalıdır. Örnekler arasında genç yaşta ölümle sonuçlanan rahatsızlıklara da yer verilmiştir. Bu durumda soru, eğer bu kadar kısa zamanda ölecekse eğitim vermeye gerek var mı? Ya da zaten kısacık ömrü var. Eğitim yerini rahat ettirerek bu zamanı geçirmek daha iyi değil midir? Olabilir. Oysa düşünmemiz gerekir ki kimin ne zaman öleceğini bilemeyiz. Ayrıca ölecek bile olsa bu yaşamı en kaliteli şekilde yaşamaya herkesin hakkı vardır. Ne kadar kısa olsa da. Eğitim, eziyet, zaman kaybı ya da rahatsızlık vermek değildir. Eğitim haktır. Hem de en nitelikli şekliyle. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitiminde takım modelleri. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimde takım çalışması önemli bir rol oynar. Takım çalışması aslında özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerin eğitiminde önemlidir. Ancak açça çocukların birden fazla yetersizliği ve buna bağlı olarak gereksinimlerinin farklılaştığı düşünülürse takım çalışmasının önemi açıkça görülür. Takım çalışmasında takımda bulunacak uzmanların sayısı ve kim oldukları önemlidir. Eğitsel takım üyeleri, özel eğitim öğretmeni, açça çocuklarla çalışacak öğretmenlerin özel eğitim öğretmeni olması kadar bu çocuklarla çalışabilecek yeterliğe sahip olması gerekmektedir. Bu konuda özel yetişmiş ve bu çocuklarla uygulama deneyimi olan öğretmenler olması önemlidir. Öğretmenin açık çocukları eğitmek ve öğretim yapmak kadar aile ile okul arasında köprü kurma görevi de vardır. Aile çocukların eğitiminde önemli rol oynar. Bu nedenle aileyi yaptığı çalışmalara katmak ve desteklerini almak da görevidir. Çocuğun hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programının BEP uygulanmasından ve programın işleyişinden çocuğun ilerlemeleri ya da gereksinimleri hakkında diğer takım üyelerini haberdar etmek de öğretmenin görevidir. Yardımcı öğretmen. Özellikle açça çocukların bulunduğu sınıflarda mutlaka yardımcı öğretmen olmalıdır. Çünkü çoğunlukla açça çocuklarla birebir ilgilenmek gerekmektedir. Burada kastedilen her eğitim öğretim düzenlemesinin birebir yapılacağı değildir. Tabii ki grup çalışmaları da yapılacaktır. Ancak eğitim öğretim çalışmaları ister birebir olsun, isterse grup olsun, öğrencileri her zaman kontrol edebilmek, örneğin birbirlerine ya da kendilerine zarar vermenin önlemek için öğretim sırasında öğrenciye gerekli yardımları yapacak, fiziksel yardım vermek, ipuçlarını vermek gibi ve çocukların sınırlılıklarına göre salyasını kontrol edemeyen bir öğrencinin salyasını silmek gibi gerekli yardımları yapabilecek elemanlara ihtiyaç vardır. Bu öğretmenler de dünyada örnekleri de olduğu gibi yardımcı öğretmenlerdir. Sınıf öğretmeni sınıftaki öğrencilerin amaçları doğrultusunda günlük çalışma planını hazırlar ve yardımcı öğretmenleri bu günlük plana uygun olarak ne yapacakları konusunda yönlendirir, çalıştırır. Sınıf öğretmeni bir çocukla birebir çalışırken diğer çocuklarla da yardımcı öğretmenler çalışır. Sınıfın koordinasyonu her zaman sınıf öğretmenindedir. Çocuğun amaçlarını koyan ve bu amaçların nasıl gerçekleştireceğini karar veren sınıf öğretmenidir. Yardımcı öğretmen sınıf öğretmenin kendisinden beklediklerini yaparak öğrencilerle çalışır. Rehber öğretmen. Bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yanında ailelerine yönelik aile eğitim hizmetlerini planlar, yürütür ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. BEP geliştirme birimiyle işbirliği yapar, takıma öğrenci ve bireysel gelişim raporu hakkında bilgi verir. Fizyoterapist. Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen yetersizlik, hareket sistemi bozuklukları ya da diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarından yakınan kişilere doktorun tanısına uygun bir fizik tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir. Fizyoterapist, büyük motor aktiviteler, ağırlık taşıma, uygun pozisyon alma, eklem hareket açıklığı, kas gevşetme, uyarma, postürel drenaj, diğer fiziksel işlemler ve egzersiz prosedürleri hazırlar ve uygular. Özellikle doğru pozisyon hakkında takıma önemli bilgiler verecek takım üyesidir. İş uğraşı terapisti. İş ve uğraşı terapisti, günlük yaşam, iş, oyun ve spor aktivitelerinin kullanılmasıyla kişinin bağımsızlığı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir bilim ve sanat dalıdır. İş uğraşı terapisinde fonksiyon, günlük yaşamın gereği olan kendine bakım, iş ve sosyal aktivitelerde bağımsız olarak rolleri yerine getirme yeteneğini geliştirme ile sağlanmaktadır. Ülkemizde yardımcı tıbbi rehabilitasyon elemanı denince hemen neredeyse fizyoterapistten başkası akla gelmemektedir. Ülkemizde henüz iş uğraşı terapisti yetiştirilmemektedir. Fizyoterapistler 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıklarında isterlerse bu alana yönelebilirler. Dil ve konuşma terapisti. Birçok açça çocuk dil ve konuşma sorunları yaşamaktadır. Bu nedenle dil ve konuşma terapistleri önemli bir takım üyesidir. Dil ve konuşma terapistleri konuşma, ses, akıcılık, artikülasyon, sesletim sorunları, dil, ses bilgisi, biçim bilgisi, anlam, bilim, söz dizim, kullanım, yazma sorunları ve işaret dili, alternatif iletişim yöntemleri, bilişsel yetersizliğe bağlı iletişim bozuklukları ile ilgili olarak çocuklarla çalışmalar, planlar ve uygular. Aynı zamanda yutkunma, disfaji, ağız ve yüz bölgesi anomalilerine, kas hastalıklarına bağlı beslenme, yutma ve yutkunma bozuklukları sorunlarıyla da ilgili çalışmalar planlar ve uygular. Yaptığı çalışmaları takım üyeleriyle paylaşarak takım üyelerini çocuğun ilerlemeleri ve gereksinimleri hakkında bilgilendiren önemli bir elemandır. Sosyal çalışma uzmanı. Sosyal çalışma uzmanı, çocuk ve ailesine haklarını korumayı ve uygun hizmetlere ulaşmayı kolaylaştıracak şekilde hizmet veren personeldir. Okul, ev ve toplum arasındaki koordineyi sağlayan takım üyesidir. Görme uzmanı. Birçok Açya çocuk görme yetersizliğinden belli düzeyde etkilenmiştir. Görme uzmanı, öğrencinin görmesini değerlendirir ve görme kalıntısını en iyi şekilde kullanmasını sağlamak üzere materyal, aktivite ve ortam uyarlamaları için planlama ve uygulamalara yer verir. Aynı zamanda diğer takım üyelerine çocuğun görmesi ve yapılan uyarlamalar hakkında bilgi sağlar. Ülkemizde henüz görme uzmanı olarak yetişen personel bulunmamaktadır. Ancak görme yetersizliğinden etkilenmiş çocukların eğitimi programlarından mezun olmuş öğretmenler takıma destek verecek en uygun personeldir. Odyolog. Odyolog işitme kaybı ya da denge bozukluğu tanısını koyar. Çocuğun yetersizliğini telafi edebileceği araçlar ve uygulamalar, işitme cihazı, koklear implant ve benzeri konusunda danışmanlık yapar. Eğitim odyoloğu. Eğitim odyolojisi, odyolojinin bir alt disiplinidir. Eğitim odyoloğu, işitme ve konuşma problemli insanların rehabilitasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. Hemşire. Açya çocuklara eğitim veren her kurumun hemşiresi olması gerekmektedir. Açya çocukların farklı sağlık problemleri, epilepsi, SARA, astım gibi olabilir. Bu sağlık problemleri nedeniyle ilaç kullanmaları gerekebilir. Hemşireler ani oluşabilecek durumlarda ilk yardım yapacağı gibi bu durum takibi, doktora bilgi verme konularında da profesyonel yardım sağlar. Çocukların ilaç kullanımını takip eden, ilaç veren sonuçları hakkında doktoru bilgilendiren personeldir. Aynı zamanda ilaçların etkileri ve çocuğun sağlık problemleri hakkında takıma bilgi veren kişidir. Diyetisyen. Diyetisyen, beslenme uzmanı, Açya çocuğun aldığı kaloriyi düzenlemeye, besinlerin yan etkilerini en aza indirgemeye, ilaç tedavisi etkilerini arttırmaya yardım eder ve bireyin besin alerjisi ya da sağlığını korumaya dikkat edecek şekilde özel diyet hazırlar. Diğer tıp uzmanları. Yukarıda verilen uzmanların dışında öğretmenlerin ve ailelerin birlikte çalışmaya ve danışmanlıklarına ihtiyaç duyduğu tıp uzmanları vardır. Bunlar diş doktoru, göz doktoru, oftalmolog, kulak burun boğaz doktoru, ortopedist, nörolog, psikiyatrist, ürolog gibi tıp uzmanları olabilir. Aile çocuğa bakan kişi, diğer önemli bireyler ve öğrenci. Çocuk hakkında en iyi bilgiye sahip olan ve çocukla en fazla zaman geçiren bireyler olarak aile üyeleri, çocuğa bakan kişi ve diğer önemli bireyler takımın önemli üyelerindendir. Çocuk hakkında takım önemli bilgiler verebilirler. Ayrıca bu kişileri çocuğun eğitimine katmak, hem etkili eğitim ve öğretim sonuçlarına ulaşmamıza hem de çocuğun ilerlemelerin farkında olup yapılan işi sahiplenmelerine ve çocuklarıyla etkileşimlerinin gelişmesine hizmet eder. Takım oluştururken çocuğun gereksinimlerine göre yukarıda bahsedilen uzmanlardan uygun olanlar takıma dahil edilirler. Ancak henüz ülkemizde takım üyelerini öğrencinin tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde oluşturmak mümkün olmamaktadır. Oysa özellikle Açya çocuklarla çalışan uzmanlar bazen ne yapacakları konusunda tıkanıp kalabilirler. Kendilerini yalnız hissedebilirler ve çocuğun her ihtiyacına cevap verebilecek şekilde birden fazla alanda uzmanlıkları olmadığı için çaresiz kalabilirler. Oysa bir takım olarak çalışıldığında uzmanlar birbirlerine danışabilir ya da birbirlerini destekleyebilirler. Eğer okul dışından uzmanlarla bir takım oluşturulamıyorsa, okul içerisindeki meslektaşlarla bir takım oluşturulup uzmanlar birbirlerine destek olabilirler. Eğitsel takım değerlendirme, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama, öğretimi desenleme, meslektaşlar arası tartışma ve destek amacıyla bir araya gelir. Takım modelleri felsefik perspektife ve eğitsel eğilimlere göre değişmektedir. Üç farklı takım modeli tanımlanmaktadır. Çoklu disiplinler arası, disiplinler arası ve disiplinler arası geçişli. Çok disiplinli takım modeli. Çok disiplinli takım modeli tıbbi ve klinik yaklaşımlara dayalıdır. Değerlendirme ve öğretim sınıf çevresi dışında ya da toplumsal çevre içinde yapılandırılmıştır. Bu da verimli sonuçlar verecek bir değerlendirme ile sonuçlanmaz. Uzmanlar arası çok az bilgi alışverişi vardır. Uzmanlar sadece değerlendirme sonuçlarını, BEP amaçlarını ve öğretimin ana hatlarını tartışmak için bir araya gelirler. Her uzman, kendi alanında öğrenci için hazırladığı programla ilgili olarak değerlendirme sonuçlarını ve önerilerini takım üyelerine sunarlar. Ancak birbirine zıt düşen önerilerin olması kaçınılmazdır. Eğitimi planlamak da bu nedenle çok zor olmaktadır. Çünkü her uzman farklı bir öğretim amacı ve stratejisinin uygulanmasını isteyebilir. Uzmanlar öğrencinin amaçları ya da öğretim stratejileri için koordinasyon ihtiyacı duymazlar. Bu şekilde planlanan öğretim, öğrenilen beceri ve kavramların farklı ortamlara genelleştirmesine hizmet etmez. Öğrenciler eğitimde personeller arasında bir uyumluluk göremediği gibi öğretim stratejileri ve davranışsal tekniklerin farklılığı öğrenci için rahatsız edici olabilir. Disiplinler arası takım modeli. Çok disiplinli modele göre uzmanlar arası iletişimin daha fazla olduğu modeldir. Aynı zamanda uzmanlar ve aileler arasında da iletişimi sağlar. Uzmanlar ve aileler öğrencinin BEP öğeleri hakkında daha fazla tartışırlar. Değerlendirmeler her bir uzman tarafından ayrı ayrı yapılır. Buna karşın bütün takım çalışanları uygun eğitsel amaçları ve öğretim planlarını birlikte tartışırlar. Bu tartışma sonunda genellikle öğrencinin gereksinimi hakkında aynı kanıya varmalarına rağmen stratejiler disiplinler arasında tutarlılık göstermez. Ayrıca terapiler için çocuk sınıf ortamından ayrıldığından doğal çevrede öğrenme gerçekleşmez. Öğrenciye bu becerileri öğrenmesi, geliştirmesi ve genellemesi için de yeterince fırsat sağlanmamıştır. Disiplinler üst takım modeli. Odak noktasına öğrenciyi yerleştirir. Model öğrencinin gereksinimlerine dayanır ve takımın önceliği amaçlardır. Öncelikli amaçlar her bir disiplin tarafından uygulanır. Örneğin, takım iletişimin öncelikli amaç olduğuna karar verirse, her uzman kendi disiplin alanına iletişimi nasıl entegre edeceğine karar verir. Değerlendirme, yerleştirme, öğretim ve BEP amaçlarına karar verme takımın tümü tarafından yapılır. Takım üyeleri değerlendirmeyi birlikte yaparlar. Bu da her bir uzmanın diğer uzmanın değerlendirmesini izleyerek öğrenci hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir. Daha sonra uzmanlar öğrenciye hangi ortamda kimin hizmet sağlayacağına birlikte karar verir. Sınıf öğretmeni diğer uzmanların yardımları ve tavsiyeleriyle öğrenciye doğrudan hizmet verir. Her uzmanın kendi alanındaki amaçlarını her zaman ve doğal ortamında çalışmaları mümkün olamayacaktır. Ancak belirlenen amaçları öğretmenlerle paylaşırlarsa gün içerisinde yeri geldiğinde ve doğal ortamında öğretmen bu amaçları çalışabilir. Örneğin görme öğretmeni bir öğrenci naz görmesinin gelişmesi için nesnelere ulaşma tepkisi için dokunma değil görmesini kullanmasını amaçlamaktadır. Görme öğretmeni bu öğrenciyle haftada ancak 1-2 saat çalışabilecekken sınıf öğretmenine her ulaşma tepkisinde nesnelere bakarak ulaşmasını öğrenciye hatırlatmasını isteyebilir. Sachs ve Silberman 2005, bir uzmanın sınıf öğretmenine ya da başka bir destek hizmet uzmanına kendi alanındaki amaçları onun yokluğunda da çalışması için yaptıklarını paylaşması, yani kendi sorumluluğunu kendisinin bulunmadığı zamanlar için devretmesi, rol devretme dendiğinden bahseder. Bunun için sınıf öğretmenine ya da başka bir destek hizmet uzmanına yapılacaklar konusunda doğrudan eğitim de verebilir. Tüm uzmanlar takıma kendi alanlarıyla ilgili olarak sürekli bilgi ve destek sağlarlar. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 34.